bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Makedonya 1900. Dila Hanım 1. Necati Cumalı. 1. kaset 1. yüz. İnkılap Kitabevi 4. basım 1986. 1977 Sait Faik Armağanı. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Güzin Arat. Her dilden, her dinden insanların yüzyıllar boyunca bir arada kardeşçe yaşadığı Makedonya, yüzyılımızın başlarında ulusçuluk akımlarının ortaya çıkması, gelişmesiyle barut fıçısına döner. Dağlar komitacılarla dolar, örgütlenen halklar birbirlerine girerler. Bütün dünyada şeytan kazanı olarak anılır. Buna karşın Balkanlılar kendi başlarına kaldıkça yine de insan olarak dostluk, kardeşlik örnekleri verirler. 1977 Sait Faik Armağanını kazanan Makedonya 1900'de Cumalı babasından, annesinden dinlediği o günlerin olaylarını öyküleştiriyor. Balkan halkları arasındaki kardeşliği kanıtlayan İstrati, Kazankakis, Andrić, Nusić, Jovkov gibi Balkanlı yazarların insancıl korosuna Balkanlarda doğmuş bir Türk yazarı olarak katılıyor. Evimiz. Evimiz dere boyundaydı. Kış ayları baharlarda evin içinde avluda dolaşırken dışarıda akan derenin sesini duyardık. Kalın biçilmiş ağaçtan aşı boyalı çift kanatlı avlu kapısı açıldıkça sokağın öbür yanında derenin diz boyu yüksekliğindeki setini, iki kıyısında boy atan kavak ağaçlarını görürdük. Derenin tahta köprülerinden biri evimizin 4-5 adım yukarısındaydı. Köprüyü geçince hemen karşıda mahallenin fırını, fırının az ötesinde de Kurşunlu Camisi vardı. Cami ile fırın yöresinde çatılarının kararmış kiremitleri, tahta pancurlu, kafesli, içlerinde fesleyen sardunya saksıları dizili, küçük pencereleriyle Bağdadi yapılı kireçle badanalanmış Müslüman evleri sıralanırdı. Florina, Pisoderi Dağı'nın eteklerinden inen derin bir koyağın ağzında ovaya karıştığı yerde kalır. Dere koyağın dibinden akar. İki yanında yayılan bağlar, mısır tarlaları, elma, armut, vişne bahçeleri arasında yatağını gittikçe genişletip derinleştirerek Florina'ya varır. Kasabanın dere yönünden girişinde dağınık tek katlı 5-10 çingene damı vardır. Sonra sık bir kavaklık gelir, sonra da daracık sokaklarıyla Müslüman mahallesi başlardı. Dere, Florina'nın içinde taşkınlara karşı taştan örülmüş iki yanında iki yüksek set arasında 100-150 adım arayla kasabanın iki yakasını birbirine bağlayan küçük küçük köprüleri geride bırakarak akar, aşağıda Rum mahallesinin altında kemerli sağlam bir taş köprüyü geçerek ovanın düzüne ulaşırdı. Derenin iki yanında yükselen tepelerin sırtları alabildiğine gür, çam, meşe koruluklarıyla örtülüydü. Koyağın sağda evimizin karşısına düşen sırtlarını, yumruğu sıkılı uzatılmış yatan kocaman bir kola benzetirdim. Pisodere eteklerinden uzayıp gelir, sonunda sıkılmış bir yumruk gibi büyüyüp dikleşen bir tepe ile taş köprünün gerisinde ovaya inerdi. Soldaki tepe ise eteklerinde Florina ile yayılır, dereye varmadan düzleşerek ovayla birleşirdi. İstasyon, çarşı, lokantalar, oteller, resmi yapılar, kasabanın alanı hep aşağıda Rum mahallesinde kalırdı. Rum evleri çoğunlukla iki, bazen de üç katlı taş yapılardı. İkinci katta sokağa bakan demir parmaklıklı mermer döşeli balkonları vardı. Dökme ile çubuk demirden nakışlarla süslü demir kasnaklı kapıları, demir çerçeveli kalın saçtan pencere pancurları yağlı boya ile boyalıydı. Boyaları sık sık yenilenirdi. Balkonlarında pencere içlerinde çeşitli çiçek saksıları diziliydi. Evimiz çarşıdan gelirken Rum mahallesinin sonunda Müslüman mahallesinin girişinde kalırdı. Bütün Müslüman evleri gibi Bağdadi'ydi. Bitişiğindeki çift katlı taş Rum evi yanında yine de güzel duracak kadar uyumlu, gösterişli bir evdi. Avlu kapısından girince solda selamlık, sağda ahır vardı. Selamlık iki katlıydı. Alt katta bir hol, ayak yolu, bir oda. Üst katta bir hol, bir kahve ocağıyla iki oda. Ahır oldukça büyüktü. Babam at beslemeyi gösteriş sayardı. Ona kalırsa bir atın göreceği işi sağlam bir eşek de görür, üstelik at kadar bakım, yem istemezdi. Hatırladığım kadarıyla bağına, tarlasına gidip gelmek için hep eşek besledi. Evimize at ancak ben yetiştikten sonra girdi. Ahır buzağlarıyla birlikte iki ineğimizi, babamın eşeğini rahatça barındırırdı. Hayvanların başı üstünden kirişlerle iki kata ayrılmıştı. Ot balyaları, saman çuvalları, yem elekleri, harman aygıtları ikinci katta durur, küçük bir duvar merdiveniyle bu kata çıkılır inilirdi. Harem avlunun gerisindeydi. Solunda tek kanatlı boyasız tahta bir kapıdan haremin gerisini kuşatan vişne bahçesine geçilirdi. Haremde kapıdan girince alt katta sağda oturma odası, solda mutfak, ikisi arasında geniş bir sofa ile bir koridorun ucunda ayak yolu vardı. Mutfağa bitişik bir merdivenden üst kata çıkılırdı. Üst katta üç yatak odasıyla arka duvarı baştan başa sergenlerle kaplı geniş bir sofa. Hatırladığım yıllarda ablalarım evlenmişlerdi. Üst kattaki odalardan büyüğü babamındı. Babam o odada yatar kalkar, Kur'an okur ya da yazardı. Odası her zaman derli toplu yerleşikti. Bir kez olsun odasına girdiğimde yatağını yerde gördüğümü ya da yerde unutulmuş bir çorap, ona benzer bir şey kaldığını bilmem. Öbür odalardan birinde benden küçük iki kız kardeşimle ben yatardık. Üçüncü oda, gelecek konuklarımız için hep tahta pancurları çengellenmiş, kapısı kapalı dururdu. Arada bir anam o odadan bir şey almaya girecek olursa, yarı açık kapısından lavanta çiçeğiyle karışık çivitli suda yıkanmış minder örtülerinin kokusu gelirdi. Çok küçükken avludan dışarı çıkmamız yasaktı. Kız kardeşlerimle avluda, vişne bahçesinde koşar oynardık. İlkokula gitmeye başlayınca kız kardeşlerimi avluda bırakıp okul dönüşleri kapımızın önünde oynayan akranlarım arasına karışmaya başladım. Dere, suyu, köprüleri karşı yakasıyla çocukluğumuzun sevinç kaynağıydı bizim. Kış çıkarken suları evimizin avlu kapısı eşiğinden durup bakılınca görülecek kadar yükselir, iki adam boyunu bulurdu. Sular yükseldikçe bulanık akar, arka bahçemizdeki vişneler çiçek dökerken derenin suları üstünde kimi ak, kimi pembe, kimi sarıya çalan ağaç çiçekleri yüzerdi. O günlerde akranlarımla iki yana ağaç korkuluklu tahta köprünün üstüne sıralanır, altımızda çağaltılarla akan sulara tahta parçaları, kırık dallar, çomaklar atar, yarıştırırdık. Havalar ısındıkça derenin suları çekilir, sonunda yaz ayları bir adımda öbür yanına atlayabileceğimiz kadar daralırdı. Sular azaldıkça durulur, saydamlaşır, aklı karalı iri çakılların üstünden ağır ağır yol alırdı. O aylarda derenin içine iner, yalın ayak dolanır, kurbağa yakalardık. Dereye inmek bana hep şaşırtıcı gelirdi. Derenin iki yanındaki taştan örme duvarlara baktıkça suların kış ayları boyumuzu üç kat aşacak kadar yükseldiğini hatırlar, suları o taşkın günleriyle görür gibi olur, sanki suların altında dolaşıyormuşum gibi bir duyguya kapılırdım. Derede kapı önündeki oyunlarımız çocuklardan birinin "Mustafa baban gelir" demesiyle biterdi. Babam yakası samur kürklü mavi dıra paltosu sırtında, uzun boyu, hafif öne eğik, acelesiz yürüyüşüyle sokağın kıvrımında görünürdü. Yalnız ben değil, mahallenin bütün çocukları çekinirlerdi babamdan. Bir koşu dereden fırlar, ona görünmemeye çalışarak evlerimize kaçışırdık. Hatırladığım kadarıyla ben 7-8 yaşlarındaydım henüz o yıllarda. Babam çarşı içindeki dükkanından çoğu yalnız dönerdi eve. Arada bir arkadaşlarından biri yanında olursa evimizin biraz aşağısındaki yol ağzında ya da evimizin önünde durur, ayaküstü konuşmalarını tamamlar, öyle ayrılırlardı. Kasabada manastırdaki alaya bağlı bir nişancı taburu vardı. Taburun çoğu subayları babamın arkadaşlarıydılar. Akşamları eve dönüşlerinde babam subay arkadaşlarından biriyle ise bu ayaküstü köşe başı konuşmaları uzun sürerdi. O ara selamlık kiradaydı. Ben 11 yaşındayken babam kiracıları çıkardı. Artık eve dönerken yanında arkadaşları varsa eskisi gibi sokak ağızlarında, köşe başlarında durup ayaküstü konuşmuyordu. Arkadaşlarını selamlığa buyur ediyor, beni de kapı önünde ya da avluda yakalayacak olursa içeri diye azarlıyor, ortalıkta dolanmamı istemiyordu. Çoğu akşamlarsa yalnız geliyordu eve. Eskisi gibi odasına çıkıp üstünü değiştirip oturmuyor, anama bizi avluya salmamasını tembihledikten sonra selamlığa gidip kapanıyordu. Çok geçmeden sokak kapısı açılıp kapanmaya, babamın konukları gelmeye başlıyordu. Ben kapının her açılışında meraklanır, kim geldi diye görmek için oturma odasının penceresine atılırdım. Rahmetli anam, "Otur, baban görmesin pencerede seni, kızar," diye pencereye yaklaşmamı önlerdi. Ben arada bir yine de gelenleri görürdüm. Konuklarının çoğu nişancı taburunun subaylarıydı yine. Kasabanın 10 yaşına aşmış çoğu Müslüman rütbeleriyle, isimleriyle bilirdim. Kol ağası İhsan Bey, Yüzbaşı Şerif Bey, Mülazım Osman Bey babamın yakın arkadaşlarıydılar. Çok sık evimize gelirlerdi. Birbirlerinden biraz uzun ya da kısa boylu, biraz toplu ya da zayıf olmaktan başka ayrılır yanı yoktu evimize gelen subayların. Dik bıyıklı, dik yürüyüşlü, dik bakışlıydılar. Kılıçları, fesleri, parlak düğmeli üniformaları, ağır başlılıklarıyla birbirlerine benzerlerdi. Şakasız bakarlardı baktıkları insana. Elleri hep kılıçlarına, tabancalarına gidiverecekmiş gibi bir duruşları vardı. Bir dediklerinden bir daha dönmeyeceklerine ilk görüşte inandırırlardı karşılarındakini. Babamın bu ilişkileri gün geçtikçe meraklandırmaya başladı beni. Çarşı içinde küçük bir manifaturacı dükkanı vardı. Namazında, niyazında, elinde Kur'an düşmeyen bir adamdı. Böyle bir adamın askerlerle, subaylarla düşüp kalkmasının nedenlerine akıl erdiremiyordum. Subay arkadaşlarının evimize gelip gidişlerini görmemizi neden istemiyordu? Düşünüyor, düşünüyor, babamın o bir dediğini bir daha demeyen sert tutumu, şakasız bakışları dışında arkadaşı olan subaylarla yaklaşık bir yanını bulamıyordum. Bir sabah avlu kapısından sokağa çıkıyordum. Merakım beni kapının önünde tuttu. Babam dükkanındaydı. Arkama baktım, haremin pencerelerinde ne yaptığımı gören yoktu. Selamlığa giriverdim. Yaptığım işin gizliliği kadar babamın korkusundan da olacak, alt katta minder, kapı, merdivenler canlanmış, beni gözlüyorlar gibiydi. İlk yürek çarpıntılarımı geçiştirdim. Alt kattaki odaya girdim. İlk bakışta görünmeyecek bir şey yoktu. Düzenli, 2-3 parça eşyası ortada görünürdeydi. Hole döndüm. Yukarı çıkmadan önce ayak yolunun kapısını açtım, baktım. Nereye el atsam hep o duygu. Hangi kapıyı açsam ardından biri çıkacak, biri bileğimden yakalayacak ya da sırtımı dönsem biri arkamdan atılacak gibi. Hafif gıcırtılı tahta merdivenlerden üst kata çıktım. Kahve ocağında İstanbul camileri, Osmanlı hilaliyle süslü kahve, şeker hokkaları, kahve tepsisi, yaldızlı mavili kırmızılı fincanlar yerli yerindeydi. İlk odada da alt kattaki odadaki gibi bakınca ne varsa görülüyordu. İkinci odada gömme bir dolap vardı. "Aradığın dolapta," dedi sanki birisi kulağımın dibinde. Dolabı açınca ürktüm. Dolabın kanadını elimden bırakmadan başımı geriye attım. Orta rafta bir defter, bir tabanca, bir kılıç, bir de Kur'an-ı Kerim gördüm. Yüreğim hızla çarpıyordu. Kur'an-ı Kerim'i tanımıştım. Babamın Kur'anlarından biriydi. Tabancayı, kılıcı tanıyamadım. Defteri aldım. İlkten şöyle bir karıştırdım. Babamın o eşsiz güzellikteki yazısıyla tutulmuştu. Gelişi güzel bir sayfayı açtım. Aklımda kaldığı kadarıyla şunları okudum. Kurşunlu Camisi mahallesinden Rıfat Efendi, Mahdubu İsmail Efendi, bugün gözleri bağlı olarak cemiyetimize celp edildi. Ameli mukaddesatımız bir kere daha kendisine hulasa edildikten sonra, Kur'an'a ve tabanca ile kılıca el bastırılarak, cemiyetimiz ameline sadık kalacağına, vatan ve milletimiz uğruna canını fedaya hazır olduğuna, ihaneti halinde tabanca ve kılıçla cezasını bulacağına yemini bil icra cemiyetimize aza kaydedildi. Altında imzalar, başta babamın adı, sonra subay arkadaşlarının. Aza İbrahim, Aza Kolası İhsan, Aza Mülazım Osman. Daha okuduklarımın yarısında beni bir titreme aldı. Babam arkamda durmuş, omuzlarım üstünden bakıyor, bütün yaptıklarımı görmüş gibiydi. Sanki elimden defteri o aldı, o yerine koydu, dolabın kanadını o kapattı. Beni de kulağımdan, kolumdan tutup merdivenlerden aşağıya sürükledi, selamlığın kapısından dışarıya attı. Avluya çıkınca suçluluğun şaşkınlığı içindeydim. Birden nereye gideceğimi bilemedim. Önce hareme dönüp gördüklerimi anama söylemeyi düşündüm. Nasıl karşılayacağını, beni bağışlayıp bağışlamayacağını kestiremedim. Vazgeçtim. Sokağa çıktım. Akranlarım dere boyunda uzun eşek oynuyorlardı. Seslendiler, gel dediler. Aralarına karışmadım. Birden büyümüş gibiydim. Babamla arkadaşlarının tabancalı, kılıçlı, Kur'anlı, üstelik de gizli toplantılarından sonra çocuk oyunları bana daha da saçma göründü. Yine de gördüklerimi bir başkasına anlatmak gereksinmesindeydim. Elimin ayağımın titremesini, üstüme gelen gerilimi yatıştırmak için kabaklara kadar açıldım. Kapısının önünde oturmuş, sepet ören bir çingene kadını gördü beni. Saçları bağladığı tülbente kaşının üstünden kırmızı bir karanfil iliştirmişti. Sakız çiğniyordu. 11 yaşındaydım ama serpilmiş bir çocuktum. ''Kimi ararsın buralarda? Kime kaptırdın gönlünü?'' dedi bana. Ne diyeceğimi bilemedim. Gülmeye çalıştım. ''Sigaran var mı?'' diye ekledi. ''Sigara içmiyordum henüz. Yok.'' dedim. ''Ama sigara içiyormuşum, her zaman üstümde taşırmışım gibi yok.'' demiştim. Kadın gözlerini yüzümden ayırmıyordu. ''Ne şeker oğlansın sen?'' dedi. ''Kimin oğlusun?'' ''Kimin oğlu olduğumu söylesem, az önce selamlıkta yaptıklarım ortaya çıkacakmış gibime geldi.'' ''Niye sordun?'' diye geçiştirdim. Kadın bu kez ''Gel içeri'' diye başlayan, ''Sigarası da benden olsun'' diye biten açık saçık bir öneride bulundu. İçeri girmedim. Yüzümün kızardığını belli etmemeye çalışarak ''Başka gün'' dedim. Çingene mahallesinin gerisinden dolandım, eve döndüm. Bir saat içinde hem büyüklerin gizlerine karışmıştım, hem de yetişkin, yosma bir kadın beni erkek yerine koymuştu. O günden sonra sigara içmeye başladım. Selamlıkta gördüklerimse gece gündüz aklımdan çıkmıyordu. Bu giz kimseye açamadığım ölçüde sarıyordu beni. O günden sonra haremin pencerelerinden evimizin sokak kapısını daha da merakla izler oldum. Anam alt katta bizimle birlikte ise sokak kapısının önünde birinin durduğunu, kapının çalındığını duyunca bir şeyler uydurup üst kata fırlıyor, üst katın pencerelerinden birinden selamlığa gelenleri görmeye çalışıyordum. O günlerde bir gün babam akşama doğru eve yüzbaşı Şerif Bey ile geldi. Selamlığa kapandı. Az sonra kapı çalındı, babam açtı. Kolağası İhsan Bey geldi. Çok geçmeden kapımızın önünde bir fayton durdu, kapı çalındı, açıldı. İçeriye gözleri bağlı bir adamın girdiğini gördüm. Mülazım Osman Bey kolundan tutmuş adamı selamlığın kapısına doğru itiyordu. Anam mutfaktaydı. Bizleri ön odada da unutmuştu. Kapılardan süzüle süzüle avluya çıktım. Avluyu geçtim, selamlığın kapısı kilitsizdi. Yavaşça araladım. Pabuçlarımı dışarıda, kapının yanında bıraktım. Ayaklarımın ucunda içeri girdim. Alt kattaki oda kapısı kapalıydı. İçeriden ışık sızmıyordu. Gelen seslere bakılırsa yukarıda gömme dolabın bulunduğu odadaydılar. Ayaklarımın ucuna basa basa merdivenleri çıktım. Oda kapısına yaklaştım. Anahtar deliğinden içeriye baktım. Delikten gözüme ilk ilişen kolağası İhsan Bey oldu. Sağına baktım, babamı gördüm. Soluna baktım, yüzbaşı Şerif Bey'i. Kaşlarını çatmışlar, gözleri bağlı adamı karşılarına almışlardı. Adamın sırtını görüyordum. Ensesine yakın siyah bir bezin düğümü seçiliyordu. Kulağımı anahtar deliğine verdim. Birbirinden kopuk, İttihat ve Terakki, vatan, millet, namus, Allah canımız feda gibi sözler duydum. Kulağımı ayırıp yeniden delikten içerisini gözlemeye başladım. Babam adamın elini aldı. Kur'an'ın üstüne koydu. Kolağası İhsan Bey adamın öbür elini aldı, kılıçla tabancanın üstüne koydu. Mülazım Osman ayakta adamın gerisine geçti, görüşümü kapadı. Daha çok kalmadım. Kapıdan çekildim. Merdivenleri ayaklarımın ucunda indim. kapının önünden ayakkabılarımı aldım, avluya çıplak ayaklarla geçip ancak haremin önünde ayakkabılarımı giydim. İçeriye girince de yine çıkardım. Bulgar komitacılarının hikayelerini masal gibi dinleye dinleye büyüyorduk. Onların tabancalı kılıçlı yeminlerini duyardık. Babamla subay arkadaşları onlar gibi komitacı mıydılar? Dağa çıkmaya mı hazırlanıyorlardı? Çocuk aklımla aylarca çözemedim bu soruyu. Ama öğrendiğim giz, babama duyduğum korkuyu hem artırdı hem de saygıya, hayranlığa döndürdü. Aradan 5 yıl geçti. Bir akşam dayım bize gelmişti. Yemekten sonra üst katta, babamın odasında hep Niyazi Bey'in manastırda dağa çıktığı konuşuldu. Şemsi Paşa vurulmuştu. Babam sırada vurulacak daha çok kişi varmış gibi bakıyordu Şemsi Paşa'nın adını söylerken. O geceden 1-2 gün sonraydı. Binbaşı Enver Bey Selanik'e geçecek dediler. Bütün Florina Müslümanları istasyona taşındı. Babam nişancı taburundaki subay arkadaşlarıyla birlikte önlerindeydi. Geriden gelen kalabalık arasında ben de vardım. Manastır'dan gelen tren durdu. Kolağısı İhsan Bey, öbür subaylar aralarında babamla birlikte vagonlardan birinin penceresine yaklaştılar. Orta boylu, kısa dik bıyıklı bir subayla konuştular. İstasyon hurralarla inledi. Yaşasın hürriyet, yaşasın vatan bağırışmaları arasında tren kalktı, uzaklaştı. O gün müydü, ertesi gün mü? Hürriyet ilan edildiğini duyduk. Babam selamlıkta sokak üstündeki odanın penceresine bayrak astı. Arkadaşlarıyla o odada toplanırlardı. Florina'da bütün alanlar, sokaklar, gece gündüz davul zurna sesleri, hurralar, naralarla kalkıp iniyordu. Babam yalnız ilk geceki fener alayına katıldı, yatsıdan az sonra eve döndü. Ondan sonraki geceler yine eskiden olduğu gibi erkenden evdeydi. İşi bitmiş sayıyordu kendini, törenlerde, şenliklerde görünmedi. Parti çekişmelerine karışmadı. Hürriyetin ilanından 2 ay kadar sonra selamlığı Rum bir doktora kiraya verdi. Babam, ne adamdı ya Rabbi. Huylarını öğrenip yakından tanıdıkça babam olduğuna inanamayacağım gelirdi. Çocukluğumda, delikanlılık yıllarımda hep bir yabancı gibi görürdüm onu. Alnımın yapısı, kaşım, gözüm, ağız, burun çizgilerimle onun oğlu olduğum ilk bakışta anlaşılırdı ama bendeki zayıf yönlerin hiçbiri onda yoktu. İkimizi yakından tanıyanlar hiç babana çekmemişsin derlerdi bana. Ben 5. çocuğuydum. Dünyaya geldiğimde 61 yaşındaymış, 96 yaşında öldü. Son 3 yılı dışında bütün ömrünü sağlıklı yaşadı. Rumeli'den ayrılmasaydık belki o yıllarını da sağlıklı geçirecekti. Uzun boylu, ince yapılıydı. Sofradan hep tam doymadan kalkmak gerektiğini söyler, acelesiz yemek yer, bir lokmayı 40 kez çiğnerdi. Bütün ömründe bir gün midesinden, sindirim bozukluğundan yakınmadığı gibi hep dal gibi bir adam olarak kaldı. Fazla sayılacak tek kilo almadı. Ben orta boyu aşamadım. Tatlılara, hamur işlerine, genel olarak iyi pişmiş ağız tadı veren yemeklere dayanamazdım. 20'sinden sonra kilo almaya başladım. Babam tek elbiseyi yaz kış yıllarca giyerdi. Bir bağına tarlasına giderken giydiği kır kılığı vardı, bir de dükkanına, çarşıya, pazara giderken giydiği kasaba kılığı.